Ayrım 14 sayfa 83. 1. Mehmet parantez içinde 1413-1421. Merkeziyetçi hükümranlığın yeniden kuruluşu. Çelebi veya Yunanca Kritses parantez içinde genç efendi kelimesinden gelen Kirişçi lakabıyla tanınan 1. Mehmet 788 parantez içinde 1386 veya 789 parantez içinde 1387 yılında dünyaya geldi. 1. Bayezid'in Devlet Hatun adlı bir cariyesinden doğma 4. oğludur. Fetret döneminde kardeşi Süleyman parantez içinde 1402-1411 ve Musa parantez içinde 1411-1413 Edirne'den Rumeli topraklarını kontrol ederken 804-816 parantez içinde 1402-1413 yılları arasında Anadolu'da Tokat, Amasya ve Bursa'ya hakim oldu. 805-806 parantez içinde 1403-1404 ve 813-816 parantez içinde 1410-1413 yıllarında Batı Anadolu ve Bursa'yı hakimiyeti altına aldı. Kendi hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti'nin iki parçasını birleştirmeyi başardı. Babasının sağlığında Haziran 1399'da Amasya, Tokat, Sivas ve Ankara'yı da içine alan, daha önce Eretna Hanedanı'nın toprakları olan Rum vilayetine vali olarak gönderildi. Mustafa 1402 yılında Timur tarafından yakalanıp Semerkand'a götürüldü. Tipnot 1, Düsturname-i Enveri Methal, yayınlayan M.H. Yınanç, İstanbul 1930, sayfa 90. Mehmet'in Süleyman, Musa, İsa ve Kasım'ın da aralarında bulunduğu 6 kardeşi vardı. 1402'de Musa babasıyla birlikte Timur tarafından yakalandığında Kasım Bursa'daki sarayda bulunuyordu. Süleyman, İsa, Mehmet ve Musa ise Darüssultan'a olarak kabul edilen Bursa'yı ve Rumeli'nin merkezi Edirne'yi ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Timur'un Aralık 1402-Ocak 1403'teki İzmir kuşatması esnasında Süleyman'a Boğaz'ın öte yakasındaki topraklar üzerinde hakimiyetini belirleyen bir yarlık verildi. Dipnot 2 Şerafettin Zafername yayınlayan Urunbayev, Taşkent 1972 sayfa 424. Kütahya'ya görüşmek üzere çağrılan Mehmet ise bu emre itaat etmedi veya edemedi. Tokat ve Amasya bölgesindeki Türkmen beylerine karşı Mehmet'in ilk faaliyeti, bazı Osmanlı tarihleri içinde yer alan menakıbnamede destansı bir üslupla anlatılmıştır. Dipnot 3, Kitab-ı Cihannüma, Neşri Tarihi, Cilt 2, yayınlayan Feyre Unat, M.A. Köymen, Ankara 1957, sayfa 423-551. Görüldüğü kadarıyla hükümranlığını kabule karşılık olarak bu beylerin topraklarındaki mülkiyeti kendisinin tasdik etmesiyle neticelenen bir uzlaşma söz konusuydu. İleride Osmanlı merkeziyetçiliği yeniden tesis edildiğinde mirasa dayalı bu mülk timar konusu önemli bir problem haline gelecektir. Bu mahalli hanedanların kontrolündeki Türkmen veya Tatar kuvvetleri Mehmet'in ordusunda önemli bir güç oluşturuyorlardı. 1413'te Musa'ya karşı olan savaşta yanında Tatar ve Türkmen tümenleri vardı. Dipnot 4, Kitab-ı Cihannüma, Neşri Tarihi, Cilt 2, 512-513. Kara Devlet Şah, Kubadoğlu, Mezit Bey ve Taşan ailesi, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un hükümranlığını kabul eden ve Osmanlı hakimiyetine meydan okuyan yerel hanedanlardı. Dipnot 5, Taşan ailesinin menşei hakkında, bakınız Estarabadi, Bezmürezm, yayınlayan Kilisli Muallim Rifat, İstanbul 1928, sayfa 397. Mehmet de Timur'un hükümdarlığını kabul etti ve böylece Tokat, Amasya bölgesindeki hükümranlığını meşrulaştırdı. Burada rakiplerine karşı otoritesini kurma mücadelesinde ulema ve şehir eşrafı tarafından desteklendiği görülürken, yerel beylerin Tatar ve Türkmen tabileriyle ona karşı ne bir hükümdar nüfuzu vardı ne de bunlar Osmanlı Şehzadesi'nin sahip olduğu meşruiyeti haizdi. Dipnot 6, Hüseyin Hüsamettin Amasya Tarihi, Cilt 3, İstanbul 1921, sayfa 157-198. Eski Türk geleneğine göre bir hükümdarın çocuklarından her birinin babasının yerine geçme hakkı vardır ve veraseti düzenleyen bir kanun olmadığı için onun meşruiyeti tartışılamaz. Menakıbnamenin açıkça ifade ettiği gibi, meşru tanınmak için mücadele eden şehzadelere halkın çoğunluğu, Allah'ın yardımının işareti olarak yorumladıkları savaşı kazanma zorunda olduklarını söylerdi. Dipnot 7, Kitab-ı Cihannüma, Neşri Tarihi, Cilt 2, sayfa 432, 434, 446, 456, 462, 504, 508. Her ne kadar ilk başlarda Mehmet kendinden büyük kardeşi Süleyman'ın ulu otoriteyi temsil ettiğini kabul etse de, yaşta büyüklük prensibi bağlayıcı değildi. Dipnot 8 Anonim Tevarihi Ali Osman, Die Alt Osmanischen Anonymen Chroniken, Cilt 1, Yayın F. Gize, Breslau 1922, sayfa 47. Osmanlı Şehzadeleri, parantez içinde Çelebiler arasında cereyan eden 1402-1413 yıllarındaki mücadele, Ahmedi'nin menakipnamesinden takip edilebilir. Bu kaynağa göre karşılaşmaların çoğunda İsa Çelebi, Batı Anadolu beyleri ve Kastamonulu İsfendiyar'ın ittifakını elde etmesine rağmen Mehmet'e yenildi ve Mehmet Bursa'yı aldı. Dipnot 9, Kitab-ı Cihannuma Neşri Tarihi Cilt 2, sayfa 422-450. Ardından onu yakalayıp Eskişehir'de öldürdü. Aynı yıl Mehmet, Süleyman Çelebi ile yaptığı mücadele sonrasında Bursa ve Ankara'yı kaybetti. Tokat üssüne çekilmek zorunda kaldı ve Musa'yı Rumeli'ye gitmeye teşvik etti. Dipnot 10, Kitab-ı Cihannuma Neşri Tarihi Cilt 2, sayfa 473-474. Musa, Eflak Voyvodası Mirçıyan'ın davetini kabul ederek 1406'da Eflak'a deniz yoluyla ulaştı. Dipnot 11, M.M. Alexandrescu Derska, Le Relation du Prince de Valachie Mircea, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi 10-11, parantez içinde 1968, sayfa 116-117'de Guboğlu'nu zikrederek 1406 tarihini verir. Neşri'deki menakipnamede bu tarih tasdik edilir. Cilt 2, sayfa 478-479. Burada Ali Paşa'nın vefat ettiği bilgisi yer alır ki, bunun tarihi 17 Recep 809, 28 Aralık 1406'dır. Bakınız İdrisi Bitlisi, Heşt Bihişt, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine numara 1655, sayfa 278. Musa'nın Doğu Balkanlardaki başarıları Süleyman'ı Rumeli için Bursa'yı terk etmeye mecbur etti. Şubat 1410'da Yanbolu Savaşı'ndaki ilk zaferinin ardından Musa iki defa yenildi. Dipnot 12, Zafer 813, Haziran 1410, bakınız Derska, Le Relation du Prince de Valachie Mircea, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi 10-11, parantez içinde 1968, sayfa 122-123. Sonunda Şubat 1411'de ani bir saldırı ile Edirne'yi ele geçirdi ve Süleyman'ı öldürdü. Süleyman'ın Anadolu'dan ayrılmasının ardından Mehmet Bursa'yı yeniden ele geçirmişti. Dipnot 13, Kitab-ı Cihannuma, Neşri Tarihi Cilt 2, sayfa 480. Ancak Mehmet'le olan anlaşmasına uymayan Musa, bağımsız hareket etmeye başladı. Uç beylerinin savaşçı politikalarını benimseyerek vasal devletleri kendinden soğuttu, onlar da Mehmet'in tarafına geçti. Dipnot 14, İdrisi Bitlisi, Heşt Bihişt, sayfa 281-288. Neşri Cilt 2, sayfa 486-516. Mehmet Musa'ya karşı 1411'de iki başarısız teşebbüste bulunduktan sonra uç beyleri ve vasal devletlerin ittifakıyla Temmuz 1413'te rakibini yendi ve saf dışı bıraktı. Dipnot 15, İdrisi Bitlisi, Heşt Bihişt, sayfa 286-288, Neşri Cilt 2, sayfa 506-516. Menakipname'ye göre 1402'den başlamak suretiyle Süleyman 8 yıl 10 ay 17 gün, Musa 2 yıl 7 ay 20 gün ve Mehmet 7 yıl 11 ay hükümdarlık yapmışlardır. Timur'un hükümranlığı altında yeniden eski beyliklerini ele geçiren Candaroğulları, Karamanlılar, Germiyan, Saruhan ve Aydın beyleri, Osmanlı şehzadelerinin başşehir kabul edilen Bursa'yı elde etme mücadelesine fiilen katıldılar. Onların bu mücadelelerdeki politikaları, Bizans, Eflak ve Sırbistan'ınkiler gibi Ankara Savaşı'ndan sonra oluşan statünün devam ettirilmesine yönelikti. Her bir Osmanlı şehzadesi kendi adına onların otonomi veya bağımsızlıklarına saygılı davranacağını göstererek destek veya tarafsızlıklarını kazanmaya çalıştı. Timur'un ayrılışı Anadolu hanedanlarının Osmanlı güç ve üstünlüğünün henüz sarsılmaz bir gerçek olduğunu anlamalarını sağladı. Hatta bazıları varlığını devam ettirme pahasına Bursa'yı hangi şehzade ele geçirdiyse onun hükümranlığını kabul etti. Bizans ve Balkanlardaki vasal devletler 1. Murat parantez içinde 1362-1389 ve 1. Bayezid parantez içinde 1389-1403 dönemlerinde haraç ödüyorlardı. Ankara Savaşı'nın ardından bağımsız hale geldiler ve bazı topraklarını geri aldılar. Fetret döneminin karışık ortamında bir Osmanlı şehzadesini diğerine karşı destekliyor ve sığınma hakkı veriyor, kendi üzerlerinde hükümranlık iddia edecek kadar güçlü hale gelen ve sultanlık hakkı iddia eden herhangi birine karşı diğer Osmanlı şehzadelerini kullanıyorlardı. Dolayısıyla Eflak Voyvodası Mircea ve Bizans İmparatoru II. Manuel'in politik manevraları, Osmanlı şehzadeleri arasındaki mücadeleyi ciddi şekilde etkiliyordu. Musa, uç beyleriyle kaybedilen toprakları alma siyasetini benimsiyor ve daha çok akınlarla meşgul oluyordu. Buna karşılık diğer şehzadeler, Süleyman ve Mehmet, bazen uzlaşarak, bazen de taviz vererek Hristiyan hükümdarlarla bağlantılarını kesmiyorlardı. Fetret dönemi boyunca Bizans merkezi bir rol oynadı ve rakip Osmanlı şehzadelerinin itimadını korudu. Bu durum Süleyman Çelebi ile 1403 antlaşmasından sonra Bizans'ın Anadolu ve Rumeli arasındaki geçişleri kontrol etmesi gerçeğine dayanır. Osmanlılar genel olarak 1403 antlaşmasını bu şekilde yorumluyordu. 1403'te Süleyman Anadolu'ya geçip Bursa'daki Mehmet üzerine yürümeye karar verdiğinde küçük kardeşi Kasım ve kız kardeşi Fatma'yı imparatora rehine olarak bırakmıştı. Daha sonra yatıştırma politikasının bir parçası olarak Süleyman, oğlu Orhan'ı İmparator II. Manuel'e rehin olarak gönderdi. İmparator da önce Musa'ya karşı ve o bertaraf edildiğinde 1413'te Mehmet'e karşı Süleyman'ın meşru halife olarak Osmanlı tahtını talep eden Orhan'ı kullanmayı denedi. Mehmet'in nihai başarısı, kendisine baba dediği imparatora karşı çoğunlukla yatıştırıcı ve uzlaşmacı tavrına dayanır. Dipnot 16. Luka, Historia Turco-Bizantina, çeviren Hanje Margulyas, Detroit 1975, sayfa 114. Musa'nın sert şahsiyeti veya verasetle beyliğe gelen uç beylerini gücendiren merkeziyetçi ve otokratik politikası onları Musa'dan soğutmuştu. 1. Mehmet, 1413'te Edirne'de Osmanlı ülkesinin tek hükümdarı olarak tahta çıkışı üzerine, Bizans, Sırbistan, Eflak, Mora Despotluğu, Atina Prensliği dahil, haraç ödeyen tüm vasal ülkelerin elçilerini kabul etti ve onları kuvvetli bir barış ve dostluk garantisiyle geri gönderdi. Balkanlarda kendini emin hissedince sonraki 2 yılı Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etme mücadelesine ve kendisine karşı Musa'ya yardım eden beyleri cezalandırmaya ayırdı. Musa'yı bırakarak İzmir'e dönen ve orada beyliğini yeniden canlandıran Cüneyd'i 1414'te yenip bütün Batı Anadolu'yu ele geçirdi. Aydın ile işgal edildi ve bir Osmanlı sancağı haline getirildi. Bu mücadelede Germiyanoğulları, Menteşe oğulları, Sakız Adası'ndaki Cenevizliler, Midilli Adası hakimi, Foça, Rodos şövalyeleri Cüneyd'in haşin ve sert davranışını hesaba katarak Mehmet'in tarafını tuttular. Mücadele sırasında Mehmet, şövalyelerin İzmir'de tekrar inşa ettiği kaleyi yıktı. Menteşe oğulları da onun hükümdarlığını kabul etti. Dipnot 17. P. Vitek, Das Fürstentum Menteşe, İstanbul 1934, sayfa 97. 1413'te Mehmet, Rumeli'de Musa'ya karşı ilerlerken, Karaman Bey Mehmet, Bursa'yı kuşattı ve kale etrafındaki mahalleleri yaktı. Dipnot 18, Markizi 4, 4A, Kitab-ı Cihannuma, Neşri Tarihi, Cilt 2, sayfa 519-520. Mehmet'in Musa'ya karşı zaferi haberi geldiğinde, Karamanlılar 31 gün süren kuşatmanın ardından geri çekildiler. Mehmet hemen Candaroğlu İsfendiyar'a karşı bir sefere hazırlanırken, o, Karamanlılara karşı planlanan sefere yardımcı kuvvet göndereceğine söz vererek bağlılık bildirdi. Karamanlılar tarafından işgal edilen Germiyan ise, Osmanlıların tabi müttefiki ve vasalıydı. Dipnot 19 Kitab-ı Cehennüma Neşri Tarihi Cilt 2 sayfa 516-534. Karaman'a karşı büyük seferden önce Mehmet, Karamanlıların hamisi kabul edilen Memlük Sultanı'na pahalı hediyelerle bir elçi gönderdi. Dipnot 20 Kitab-ı Cehennüma Neşri Tarihi Cilt 2 sayfa 516-534. Mehmet Mart 1415'te bu seferde Karamanlıları yendi ve Konya'yı kuşatma altına aldı. Karamanoğlu barış istedi. Hamideli, parantez içinde Isparta yöresi, Said ili toprakları Osmanlı ülkesine katıldı. Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı idaresinin kurulup toprakların bir hükümdarın emri altında yeniden birleşmesi ve Mehmet'in daha önceki Osmanlı vazal devletleri üzerinde tekrar hakimiyet kurması üzerine Bizans İmparatoru Papa ve Venedik'le birlikte Osmanlılara karşı Haçlı Seferi çağrısında bulunmak için diplomatik faaliyetlere başladı. Dipnot 21 J.W. Barker, Manuel II, Palaeologus, parantez içinde 1391-1425, A Study in Late Byzantine Statesmanship, New Brunswick 1969, sayfa 290-353. Fetret dönemindeki karışıklıklardan istifade eden Venedik, kontrolünü Batı Yunanistan, Arnavutluk ve Mora Yarımadası'na kadar genişletmeyi başarmıştı. 1. Mehmet ile bir anlaşmaya varma müzakereleri ise onun kardeşlerine karşı galibiyetiyle birlikte başarısızlığa uğradı. 1. Mehmet'in 1414'te Cüneyd'e karşı mücadelesi sırasında Nakşa Adası'nın Venedikli dükü, bağlılıklarını yenileyen Ege'deki diğer Latin beylere katılmadı. Bunun üzerine 1. Mehmet 1415'te Batı Anadolu'daki deniz gazilerini Venediklilerin Ege'de sahip oldukları yerler üzerine Akın'a gönderdi. Çalıbey kumandasında Gelibolu donanmasını da, parantez içinde 13'ü kadırga olmak üzere 112 gemi, Kiklat adaları üzerine yolladı. Dipnot 22, Duca, Historia Turco-Bizantina, sayfa 112, F. Thierry, Registre de Délibération du Sénat du Venise, Paris, The Hague, 1958, 2, numara 1569, 1573, 1584, 1588, 1597, 1598. Venedik bu saldırıya saldırı ile karşılık vermeye karar verdi. Pietro Loredano kumandasındaki Venedik donanması sürpriz bir atak yaparak Gelibolu'daki Osmanlı donanmasını 29 Mayıs 1416'da tahrip etti. 1. Mehmet'in kardeşi Mustafa, Timurlu Şahruh tarafından serbest bırakıldıktan sonra Ocak 1415'te Trabzon'a ulaştı. Mustafa'nın yolladığı adamları Venedikliler ve Bizans İmparatoru ile müzakereye başladı. Dipnot 23, Thierry, Register 2, numara 1563-1564. Önce Konya'ya, sonra Kastamonu'ya gelen Mustafa, oradan deniz yoluyla Rumeli yakasına, Efla'a geçti. 1. Mehmet tarafından Nibolu Beyliği ile uzaklaştırılmış olan Cüneyt Bey ona katıldı. 1. Mehmet'in büyük kardeşi Mustafa'nın sahneye çıkması, Anadolu ve Rumeli'deki vasal devletlerin düşmanca tavrı, dini içtimai ayaklanmaları beraberinde getiren bir iç savaşı tekrar başlattı. Mircea tarafından desteklenmesine rağmen Mustafa ve Cüneyt uç kuvvetlerini kendilerine çekmekte başarısız oldular ve İstanbul'a dönmeye mecbur kaldılar. İmparator bu defa, parantez içinde Bahar 819-1416, onları Selanik'e gönderdi. Dipnot 24, Yorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha 1918, cilt 1, sayfa 373. 1. Mehmet, Bizans'a karşı savaş ilan etti. Mustafa ve Cüneyt, Makedonya'da Serez'i ele geçirdiler ve bununla Osmanlı uç kuvvetlerinin desteğini kazanmayı ümit ettilerse de bunda başarısız oldular. 1. Mehmet, onları yine Selanik'e gidip sığınmaya zorladı. Dipnot 25, Yorga, Geschichte 1, 374. Sonunda imparator onları 1. Mehmet hayatta olduğu müddetçe hapiste tutma hususunda anlaştı ve bunun karşılığında 1. Mehmet'ten yıllık 300 bin akça, parantez içinde 10 bin altın duka civarında tazminat almayı kabul etti. Dipnot 26, Duca, Historia Turco-Bizantina, sayfa 125. Rumeli'de Mustafa'ya karşı savaşırken 1. Mehmet aynı zamanda Batı Anadolu'da ve Rumeli'de Deli Orman'da Şeyh Bedrettin tarafından düzenlenen ayaklanmayla, parantez içinde 1416 yaz ve sonbaharı, uğraşmak zorunda kaldı. Şeyhi koruyan ve destekleyen Mircea, 1416 sonbaharında Deli Orman'ı işgal etti ve Silistre'ye saldırdı. Dipnot 27, Yorga, Geschichte, cilt 1, 374. 1. Mehmet, Şeyhi Zagra'da yakalayarak Serez'de idam ettirdi. Onun Rumeli'deki bu meşguliyeti sırasında Anadolu beyleri yine hareketlenmeye başlamışlardı. Bunun üzerine 1. Mehmet önce 1417 başlarında Şeyh'in Efla'ya geçmesine yardım eden İsfendiyar Bey'e karşı yürüdü. İsfendiyar'ın Mehmet'in hükümranlığını kabul etmesi üzerine barış sağlandı. 1417'de 1. Mehmet ciddi şekilde hasta olduğu için Karaman üzerine sefer Bayezid Paşa tarafından düzenlendi. Karaman Bey'i yakalandı. Dipnot 28, İdrisi Bitlisi, Heşt Bihişt, sayfa 289-291. Neşri Cilt 2, sayfa 530-534. İlk Osmanlı derlemelerinde Karaman'a yapılan çeşitli seferler birbirine karıştırılmıştır. Fetret döneminde Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetine karşı en önemli rakip olarak belirginleştiği için Eflak Voyvodası Mircea, Macaristan Kralı Sigismund tarafından destekleniyordu. 1. Mehmet'in 1419'da Mircea'ya karşı seferi, Sigismund'un Balkanları işgal etme planıyla alakalıdır. Dipnot 29, bu seferin doğru tarihi için bakınız İbn Hacer Askalani, İmba'ül Gumur bi Ebna el Ömr fit Tarih, yayınlayan Muhammed Abul Muitan, Beyrut 1986, cilt 3, sayfa 526. Mehmet'in Şahruh'a Şevval 822, Kasım 1419 tarihli mektubu için bakınız Feridun Bey, Münşeatüs Selatin, İstanbul 1274, cilt 1, sayfa 164. Mehmet'in Anadolu'daki vasalları Karamanlı ve Candar beyleri bu büyük sefere oğullarının kumandasında destek kuvvet gönderdiler. Mehmet Efrak üzerine akın düzenledi. Yeni Yergü'yü, parantez içinde daha sonra Rusçuk kalesini, Tuna'nın sağ kıyısında inşa ettirdi. Ardından Macaristan vilayetine varıp Severin kalesini aldı. Dipnot 30 Kitab-ı Cihan Nüma Neşri Tarihi Cilt 2 Sayfa 536 Anonim Tevarihi Ali Osman Yayınlayan F. Gize Numara 1007 34 AB Burada Mehmet'in bu seferi için verilen 817-1414 ve 819-1416 tarihleri Uç beylerinin önceki akınlarına ait olmalıdır. Bakınız Lüka, Historia Turco Byzantina sayfa 125. Neşriye göre Eflak Voyvodası Mircea teslim oldu ve üç oğlunu sultana rehin olarak gönderip haraç ödemeyi kabul etti. Karakoyunluların Azerbaycan ve Batı İran'daki başarısı ve Mehmet'in Anadolu'daki statükoyu değiştirmesi, Timurlulara karşı bir meydan okuma anlamına geliyordu. Şahruh, doğudaki hakimiyetini tesis ettikten sonra batıda kontrolü yeniden oluşturmak için harekete geçti. Önce 1416'da Osmanlı topraklarında iç savaşın yeniden başlamasına sebebiyet veren bir hareket olarak Semerkant'ta tutuklu bulunan Mustafa'yı serbest bıraktı. Parantez içinde 1415. Mustafa'nın serbest bırakılmasının Timurlu planı olduğu, Mehmet'in kardeşlerini bertaraf etmesinin ardından buna Şahruh'un gösterdiği tepkiden açıkça anlaşılmaktadır. Dipnot 31 1. Mehmed'e mektubu için bakınız Feridun Bey, Münşeatü Selatin, Cilt 1, sayfa 150-151. Buna cevabında Mehmet, Karakoyunlu Kara Yusuf'u desteklemediğini ispat etmeye çalışmakta ve Osmanlı Devleti'nin bölünmesinin İslam'ın düşmanlarına yaradığını ve bu bölünmeden dolayı Selanik dahil birçok yeri Müslümanların kaybettiğini ileri sürmektedir. 1419'da Şahruh'un batıya geniş çaplı bir sefer hazırlığı Osmanlı tarafında büyük endişeye yol açtı. Hatta bu ihtimale karşı Karakoyunlular ile Osmanlılar arasında elçiler gidip geldi. Dipnot 32 Feridun Bey Münşaatül Selatin Cilt 1 sayfa 150-157 Azerbaycan'ı işgal ettikten sonra Şahruh 1 Aralık 1420'de Mehmed'i uyararak Kara Yusuf'un oğlu İskender'in Osmanlı topraklarına sığınması halinde ona yardım etmemesini istedi. Bu uyarıya cevabında 1. Mehmet tam bir teslimiyet ifade etti. Bu sırada Osmanlılar büyük endişe ile Doğu cephesindeki gelişmeleri izliyordu. Akkoyunlu Kara Osman'ın Nisan 1421'de İskender tarafından mağlup edilmesi üzerine Şahruh, Doğu Anadolu'ya girmiş ve Temmuz 1421'de İskender'e karşı ezici bir zafer kazanmıştı. Bu ortamda 1. Mehmet, Şahruh tarafından tehdit edilen Memluklerle dostane ilişkilerini sürdürmeye çalışıyordu. Dipnot 33 Feridun Bey Münşaatü Selahattin Cilt 1, sayfa 145-146, 104-167. 1421'de 1. Mehmed'in hastalandığı anlaşılmaktadır. Hastalığı sırasında en büyük amacı, büyük oğlu Murad'ın herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermeksizin tahta çıkmasını temin etmek olmuştur. Süleyman'ın oğlu Orhan kör edilip zindanda tutulmasına rağmen, Mehmed'in kardeşi Mustafa ciddi bir rakipti ve bazı Osmanlı liderleri tarafından sultan olarak tanındığı için Bizans İmparatoru onu uygun bir zamanda serbest bırakabilirdi. Şehzade Murad'ı destekleyenler, Mustafa'nın öldüğü ve taht iddiasında bulunanın Düzme Mustafa olduğu dedikodularını yaydılar. Mehmet, Murad'ın tahta çıkışını sağlamak için yöneticilere karşı kendini çok liberal gösterdi ve imparatorla anlaşma yaptı. Dipnot 34 Lükka Historia Turco Byzantina sayfa 129 Sırp Voyvodosu'yla aynı nitelikte bir anlaşma için bakınız Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevich, yayınlayan M. Brown, Wiesbaden 1956, sayfa 56-58. Buna göre Murat, Edirne'de kendisinin halefi olacak, oğlu Mustafa Anadolu'da kalacak, iki küçük oğlu, 8 yaşındaki Yusuf ve 7 yaşındaki Mahmut, 2. Manuel'in yanında rehini olarak İstanbul'a gönderilecek ve buna karşılık imparator da Mustafa'yı serbest bırakmayacaktı. Dipnot 35, hain alacak 2. Murat, İslam Ansiklopedisi 5, sayfa 598-599. İmparator bu iki Osmanlı şehzadesini muhafazası için yıllık bir para alacaktı. 1. Mehmet, 25 Haziran 1421'de Edirne'de vefat ettiğinde, Murat Bursa'da tahta çıktı ve kardeşlerini imparatora göndermeyi reddetti. 1. Mehmet'in saltanatı boyunca en temel mesele, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Balkanlar'da 1402 felaketinden sonraki olumsuz şartlarda hakim bir güç olarak yeniden ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. İlk önce Ankara Savaşı'nın ardından askeri çöküntüye rağmen Osmanlılar her iki bölgede de büyük askeri güç olmaya devam etmişlerdi. İkinci olarak Osmanlı Hanedanı, feodal beyler ve bölgedeki diğer hanedanlar üzerinde tek meşruiyet kaynağı olan üstün padişah geleneğini tesis edebildi. 1405 ve 1413 yıllarında, mesela Sırp prensleri arasındaki çekişmenin çözümünde Osmanlı yöneticileri devreye girmiştir. Dipnot 36 Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevich yayınlayan May Brown sayfa 27-55. En az bunun kadar önemli bir başka hususta Osmanlı askeri gruplarının, sipahiler, yaya, müsellem, kapı kulları ve köylülerin kendi statülerinin ve toprak hukukunun meşruiyet ve kabulünün Osmanlı merkezi hükümetinin varlığına ve işlerliğine dayalı olduğunu bilmeleriydi. Bundan dolayı Osmanlı tahrir ve timar sistemi bu dönemde geliştirilmiş ve yaygın olarak uygulanmıştır.